Efendim önemli şeylere hoş geldiniz. Ben Özay Şen.
Ben Hakan Orkan.
Çok enerjik girdim.
Ama aslında enerjik girilecek de bir şeyimiz yok.
Çok da şeyimiz yok evet çünkü...
2020 iyi girmedi yani.
Evet yani 2020 kötü başladı. Siyasi gerilimler,
depremler
ölümler, yangınlar... yani üzüntülü.
Yani evet yani biz bu videoyu hazırlarken Kobe Bryant'ın
ölüm haberini almıştık
mesela. Hı hı. O da beklenmedik.
Üzücü bir haber. Yani. Helikopter bir haber kazasında. Yani. Ki keza ondan da önce Ocağın 16'sında Christopher Tolkien. Evet. Tolkien demek de doğru desa. Tolkien garip bir şey var. Ya, neyse.
Tolkien.
Benim telaffuzum zaten güzel değil. Yorumlara da yazıyorsunuz. Kabulümdür evet. Yani zaten. Kavga etmeyeceğim sizle o yüzden. Kendisini kaybettik. Kimdir peki bu?
Zaten videomuzun konusu aslında videomuzun konusu. Christopher Tolkien.
Yani birazcık daha gene bir edebiyat bazlı bir video çekelim dedik. Birazcık da kısa olsun dedik bu seferki. Böyle çıtırlık, çerezlik diyeceğim ama adamın yaptığı hiç çıtırlık, çerezlik değil.
Yok hiç değil hem de.
Biliyorsunuz ki Yüzüklerin Efendisi isminde bir film var. Bu film bir edebiyat eserinden uyarlanıyor. Eserde fantastik, yani modern fantastik edebiyatın öncüsü olarak kabul edilecek bir kitap. Bunu yazan
J.R.R. Tolkien.
J.R.R. Tolkien kendisi bunu.
Ne yarar? Yapmış bulunuyorum. Tamam. Ya Özay alışık da neyse siz de alışacaksınız inşallah. Kendisi... Beni bu iğrenç kelime oyunlarıma. Tamam.
Lafı uzatmadan geçelim.
Geçelim.
Kendisi Tolkien hayattayken Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesini yazıyor aslında.
Evet.
Fakat bir yandan da dil bilimiyle ilgilenen bir profesör normalde kendisi. Hı-hı. Bunun hakkında işte dil bilim makaleleri, eski yazıtların ortaya çıkışı, işte Beowulf'u mesela tekrar ortaya çıkartıp düzenliyor.
Evet.
İşte elf dilini yaratıyor, öyküler, masallar üzerine çalışıyor. Birçok farklı akademik makalesi, araştırma kitabı var. Fakat bugün piyasada gördüğünüz üzerine Tolkien'in ismi yazan kitapların %80'i bu hayırlı olan evladı, Christopher Tolkien sayesinde.
Evet, çünkü babası aslında arkasında Orta Dünya'ya ait sayısız not, deneme, yarım kalmış öykü, roman, artık şiir ne varsa. Ne ararsanız bırakmış zaten Christopher Tolkien'e. Christopher Tolkien'de ne güzel malzeme var elimde. Hemen bunu paraya çevireyim.
Değil aslında.
Diyen biri değil.
Heh. Oraya gideceksin zannettim gene. Hayır. Ters köşe yaptım.
Diyen biri değil. Neyse ki. Yani hayırlı evlat dememiz de oradan aslında. Bu malzemeleri gerçekten uzun yaşamı boyunca, uzun yaşamına daha doğrusu yayarak çok doğru bir şekilde zamanı geldiğinde bekleyerek, doğru bir şekilde editleyerek mi diyelim artık,
derleyerek
romanlara, öykülere dönüştürüyor.
Hı hı.
Biz de bu sayede hala bakıyoruz ki Tolkien isimli kitaplar hala biri, çıkıyor.
Yani öyle kaç yıl olmuş.
Evet.
Ya, Tolkien'in şöyle bir sıkıntısı var. Sıkıntısı dediğimde hani komik bir şey söyleyeceğim orada, sıkıntı değil. Yani adamın aklına bir şey geldiği zaman cebinden peçete çıkartıp peçete yazıp bırakıyormuş bir kenarda. Bu eşinin hatıralarından okuduğumuz bir şey.
Hı hı.
Yani adam gördüğü her kağıt parçası üzerine Orta Dünya hakkında bir şey yazmış aslında. Fakat çalışmalar çok dağınık olduğu için tabii ki Tolkien de öldükten sonra buna sahip çıkabilecek tek insan Christopher Tolkien olmuş.
Hı hı.
Mesela şöyle bir anekdot vardı. Zaten bilen bilir. Normalde Tolkien'in asıl bastırmak istediği kitap Silmarillion'dur.
Evet,
ama yayınca bu kitabı çok karmaşık ve tırnak içine gereksiz bulduğu için ve Hobbit'in devamını yazsan boş ver bunları deyip Yüzüklerin Efendisi'ni ittiği için Yüzüklerin Efendisi çıkar piyasaya ama o öldükten sonra bugün okuyabildiğimiz güç yüzüklerine dair Silmarillion
var.
Kayıp tarihçeler,
bitmemiş öyküler
gibi kitapları okuyabildik. Bir de şöyle bir şey var. Christopher Tolkien'in bir de Orta Dünya'nın birinci çağında geçen çok önemli 3 tane eseri var. Zaten bir tanesi de siz bunu izlerken büyük ihtimalle İtaki etiketiyle yayınlanmış olabilir.
Olacak, evet.
Hurin'in Çocukları, Beren'e
Lúthien,
Gondolin'in Düşüşü.
Düşüşü evet.
Bunlar da normalde Silmarillion'da bahsi geçen birinci çağdaki efsanevi olaylardan 3 tane önemli öykü aslında.
Evet, daha derlenip toplanmış bir şekilde çıkan Silmarillion'un içinden.
İçinden çıkartılıyor.
Değil, daha doğrusu evet.
Bu metinleri Christopher topluyor, derliyor, kurguyu düzenliyor, boş kalan yerleri kendisi dolduruyor. Neden doldurduğuna dair ön söz, son söz aşağıya referanslar hazırlıyor ve kitapları çıkartıyor. Gondolin'in Düşüşü de zaten bu aslında editörümüzün diyelim, kendisi editör. Son çalışması oldu.
Son çalışması oluyor.
Ki kendisinde şöyle bir önemi var. Tolkien Estate adı verilen bir vakıf var. Bu işte öğrencilere burs da veriyor, eğitim de veriyor. aynı zamanda Tolkien'in eserlerini koruma
altına alıyor. Bu vakıf sayesinde. Çok da akıllıca bir hareket.
Şimdi daha önceki videolarımızda hani izlediyseniz bahsi geçen Disney firmasının ne kadar şirin bir kapitalist düzen olduğunu söylemiştik. Normalde yani kül bırakmaz böyle bir durumda ama ne yazık ki Tolkien eserlerinin yanına yaklaşamıyorlar.
Neyse ki
Christopher Tolkien sayesinde bu da evet. Yani o hayranlığın sebebi
bu. Bu saatten sonra ne olur?
İşte bilinmez.
Bilinmez. Hani inşallah sağlam eşeği sağlam kazığa bağlamışlardır diye.
Yani birkaç isim okudum da şimdi ezberimde değil. Gene Tolkien ailesinden birisi geçti Tolkien estate'in başına. Yani aile dışından birisi geçmiş durumda değil. Gene büyük ihtimalle koruyacaklardır.
Devam edecektir.
İşte hatta Christopher Tolkien çekilen filmlere de karşıydı. Hobbit'e de karşıydı. Birçok oyun uyarlamasına da karşıydı.
2001 yılındaki açıklamasını biliyorsun. Hani bu Peter Jackson'ın üçleme yapacağına dair ilk şey çıktığında yani çok endişeli olduğunu açıklıyor Christopher Tolkien. Hani beklentisini çok düşük tutuyor. Sonrasında da 2012 ya da 2013 yılında bir röportaj daha yapıldığında da endişelerimde haklıydım. Kitabı tarumar etmişler. 15-25 yaş arası bir kitleye hizmet eden aksiyon filmleri çekilmiş. Rezalet açıklamasını yapıyor. Hani tartışılır tabii.
Tabii tartışılır. Bir de şöyle bir şey var. Eski toprak. 1924 doğumlu bu adam. Evet. Yani 50'leri görmüş, 60'ları, 70'leri edebiyatla tabii. ilgilenmiş. Babasının yazıtlarıyla ilgilenmiş.
Böyle bir dil bilimci. Hani böyle bir adamın karşısına CGI bilim. Dolu bir film çıkardığında. Yani bu şey gibi. Hani konudan bağımsız Avengers seyrettirip. Christopher amcacığım.
Hadi yorum yap.
Yorum yap. Ne düşünüyorsun Avengers hakkında? Müthiş bir sistem edebiyat kokan. Bir film falan demeyecektir değil, adam ki. Muhtemelen. Bu normal. Aradaki jenerasyon farkı. Hani tabii ki Stanley gibi bu işi yaratan adamlar hani ölene kadar genç ruhlu kalabildiler. Ama burada durum biraz daha farklı tabii. Bu da normal karşılanabilir.
Tabii karşılanabilir.
Yani beğenmeme noktada, hakkı da var tabii ki bu
tabii
arada.
Tabii ki var. Bir de zaten hani bakıldığı zaman bu noktadan sonra da çok fazla Yüzüklerin Efendisi ve Orta Dünya üzerine film dizi muhabbeti çok fazla ön plana çıkmadı. Zaten şimdi konuşmanın sonunda da bahsedeceğimiz bir dizi projesi var. Ama
Amazon'un yapacağı
ama ona geçmeden de hani böyle şey oldu bir dönem. Orta Dünya'da geçen bilgisayar oyunları çıkarttılar yığınla.
Hem de bayağı yani arka arkaya geldiler.
82 yani 80'e kadar dayanıyor aslında. 82 yılında tabii. Böyle birkaç tane oyun çıktı ufak yazı tabanlı. The Fellowship of the Ring, The Hobbit,
aynen.
Shadows Esli of Mordor, Riders of Rohan gibi bazı oyunlar çıktı. Fakat o dönemde de gene bu Christopher Tolkien'in bazı önlemleri vardı. Ne diyordu mesela? Tolkien markası ve işte Orta Dünya işte kumar, pornografi, şiddet gibi durumlarda işte böyle hani uçarı kaçarı durumlarda kullanılmamak üzere aslında teliflendi yıllar içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsam ya 2014 ya 2016 yılıydı. Ondan önce de New Line Cinema ile bir sıkıntısı vardı. Bu mobil oyunlar çıkartıyorlar ya oyunları. Evet. Bir tanesine çıkan oyunlardan bir tanesinde işte sandık açma, paket açma muhabbetinde Yüzüklerin Efendisi karakterleri kullanılıyor. Bunun için çok büyük bir dava açılmıştı mesela. O dava sonuçlandı. Tabii ki Tolkien Estate kazandı bunu.
Tabii video oyunu tarafında ama hani bu Shadow of Mordor, Shadow of War tarafında acaba bu anlaşmadaki esneklik mi devreye giriyor?
Birazcık esneklik
varsa
tanımıştır.
Çünkü orada hani şiddetin dozu oyunlarda
çok yüksek.
Ciddi tek yüksek Orta Dünya oyunları olabilir hatta ikisi. Devam birbirini takip eden bu seri oyunlar.
Evet. 2014-2017.
Evet. Yani çünkü grafikçi de bayağı yüksekti.
Bayağı iyi. Yani anlattığı hikaye de aslında romanlarda olan bir hikaye değil.
Evet. Tamamen yani Orta Dünya ismini kullanan.
Yani oradan birkaç tane o karakteri almış, bu karakteri almış. Kendine dair bir hikaye
sıfırdan
anlatmış.
Sıfırdan yazılmış bir hikayeye sahipti iki oyunda. Aynen. Burada herhalde bir esneklik tanımış Christopher Tolkien.
Olabilir. Yani aileden de olabilir, estate'den de olabilir. Ya da
gözünden kaçmış olamaz diye düşünüyorum.
Ya o yaştaki adam oynamamıştır büyük ihtimalle. Bir prototip videosu göndermişlerdir.
Bir şey göndermişlerdir yani. Orada acaba çiçek veriyorlardı da böyle son üründe kılıç kalkana mı döndü?
Bence iki izin vermişler. Shadow of War tartışmalı ama Shadow of Mordor bence.
Mordor çok güzel.
Yani bu 2010'lu yıllarda oynadığım en iyi oyunlardan biri olarak kabul edebilirim. Keza birçok internet kafenin bilgisayar kullanım aşamasında mutlaka yüklenen Battle for Middle Earth'te biz sevgili Türk oyuncuların hadi yüzük atalım.
Lise hayatını
tabii. İşte, yüzük atalım.
Yüzük atalım hikayeleri de. Şimdi zaten bunu izleyen arkadaşlarımız... Ya öyle bir oyun vardı falan diye ben şu an araştırmaya girmiş olabilir. Benim bile şu an bir şeyim oldu yani bir kıpırdaştım. Şimdi yani aslında bambaşka bir bölümü uzun uzun Yüzüklerin Efendisi oyunlarıyla konuşabiliriz de. buradaki asıl amacımız birazcık hani Christopher Tolkien'i almak olsun diye düşündüm ben. Hem de bir de Amazon'un bir Yüzüklerin Efendisi projesi var.
Evet.
Bunun hakkında konuşmak
aslında istedim. Bu epeydir.
2017'den beri aslında telif hakkı konuşulan, Amazon'da.
Konuşulan bir durum ama hani ortada hiçbir somut şey yok, yok şu anda. Amazon tarafından gelen. İsimler geliyor. Şu oynayacak, bu oynayacak.
Prodüksiyonu bu yapacak. Yazar bu olacak. Evet,
bunlar söyleniyor sadece. Ama ne çekim başladı ne ortada bir taslak senaryo var.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Burada da sanırım şey sıkıntısı var. Yani telifin süresinin bir dolma durumu
i̇şte
var değil mi?
Netflix'le Amazon birkaç tane daha başka firma var. İşte Apple TV'de bu işin içine dahil. İşte kapalı açık arttırma denmiyor ona. Kapalı zarf diyorlar galiba. Şeyini yazıyorsun, vereceğin para yazıyorsun, kapatıyorsun, veriyorsun. İşte Amazon 250 milyon dolar gibi para veriyor. Netflix de işte 225 milyon dolar gibi bir şey mi ne veriyor artık neyse. Amazon satın alıyor telifte. Şimdi 2017 yılında olduğu için atılan imzada şöyle bir şey yazıyor işte. 2 yıl, 3 yıllık süreç içerisinde somut bir yapıyı yapmak zorundasın. Yoksa telifin düşer diyor.
Bize bir materyal hamdolsa bir şey vereceksin.
Yani şu an şey şu sıralar lazım. Şu durumlarda bir teaser, bir fragman, bir çalışma görmek durumundayız. Yoksa Amazon elindeki bu hak düşecek.
Aynen öyle.
O yüzden bu çalışmalar, prodüksiyon çalışmaları, daha doğrusu ön prodüksiyon çalışmaları hızlandırıldı.
Hızlandırılmıştır.
Bazı oyuncular girdi çıktı. Bu Narnia'daki kötü çocuğu oynayan aynı zamanda Bandersnatch'teki
benim de ismi aslında
gelmiyor. O girdi çıktı mesela. Ama şu an mesela serinin yaratıcı ekibi olarak G.D. Payne ve Patrick McKay isimli iki isimden üzerinde duruluyor. Bunlar şey gibi. Game of Thrones'un hani D.B. Weiss'la bilmem ne David Benioff
Birlikte hareket eden.
Bunlar da böyle 20 yıldır birlikte hareket eden.
Birlikte hareket eden iki arkadaş.
Yani kötü bir şey çıkmayacağını düşünüyorlar bu isimlerden. Yani
marka bir kere zaten inanılmaz değerli. Hani burada bir yanlış adım atma hakları yok yani. Hani böyle bir şey yok yani.
Yani ne kadar kötü yapabilirler diye düşünüyorum ben.
İmkanı yok.
Ki bu bizim bahsettiğimiz gene telif sınırlandırmalarında daha Christopher Tolkien Estate'in başındayken şey demiş. Hani belirli sınırların aşılmaması kaydıyla bunun dizi yapılmasına biz tamam diyoruz.
Burada senaryonun geçeceği dönem falan da galiba
belli oluyor.
Tolkien tarafından belirlenmiş durumda.
Belirlenmiş. Ya yani normalde biz ilk şey zannettik bunlar olduğu zaman. Hobbit'in de öncesini anlatacak. İşte genç Aragorn olacak.
Evet öyle şeyler vardı.
Öyle şeyler anlatılacak vardı diye düşünüyorduk. Fakat bunu galiba geçen yıl bir resmiyete kavuşturdular. Birinci çağ olarak pardon ikinci çağ
i̇kinci
olarak,
çağ olarak değil mi?
Geçen dönem Amazon tarafından dizi alınacak. Bu da yaklaşık
Sauron'un
yükseldiği dönem.
Zirve yaptığı dönem. Hani
3500 yıllık bir dönem bu tarihinde.
Elinde artık herkese hükmettiği bir dönem.
Yani yüzükleri dövdü. Elfleri yüzükleri dövdü. Doğru. Güç yüzüklerini.
Adam öyle kızgın, öyle dövdü. Sinirli. Yani karşısına da yüzük mü çıkıyor? Evet, her şeyi dövüyor adam yani. Sauron.
Bu arada yani
boşuna Sauron değil.
Geçtik ama bir de bir Gollum oyun projesi var. Onu da unutmamak lazım.
Onu biliyorum evet. Tamamen hani bizim beynimize kazınan Gollum tasarımının
farklı bir dışına çıkılacağı.
Dışında bir tasarımın kullanılacağı, başrolünde Gollum'un olduğu bir oyunda.
Evet.
Bu arada planlanıyor.
Film yani dizide de bu ikinci çağda geçtiği için Sauron sonrası üçüncü çağın başlangıcına girmeyecekler ama Gollum'un gözükme ihtimali var diye düşünüyorlar. Şimdi tam tarihi süreci hakim değilim ama bu ikinci çağda büyük ihtimalle biz bu işte insan krallıkları, elf krallıkları, işte cüceler kimdir, Sauron ne yaptı gibi soruların bazı cevaplarını göreceğiz ama çok fazla tabii ki Tolkien'in yazdıklarının dışına çıkılmayacak. Karar da bu yönde.
Evet, evet.
Fakat yine de bir özgürlük tanımışlar benim okuduğum kadarıyla. Hani atıyorum bir yer var, o bir yer hakkında Tolkien hiçbir şey yazmamış. Amazon burası hakkında yeni şeyler yazabilecek, yeni karakterler uydurabilecek.
Orada bir serbestliğe sahipler yani. O da normal.
Evet. Yeni Zelanda'da çekecekler.
O
öyle bir güzelliği
aşikar
var. Zaten kendileri de diyor yani yer aradık ama
doğal,
Yeni Zelanda.
Doğal set.
Doğal set.
İnanılmaz güzel mekanlar.
Kesinlikle abi. Yani Yeni Zelanda yeni çok Zelanda doğru bir çok uygun, karar olmuş. Yani bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bir tarih yok. Yayın tarihi yok. Hani
evet,
şey de demiyorlar. 2021'de yayında da demiyorlar. Öyle bir şey de yok.
Hiçbir şey yok ortada.
Sadece 5 sezona kadar çekebileceklerini, ilk sezonun 20 bölüm olacağını
söylüyorlar.
Evet. Ama tabii bunlar gene söylentiden ibaret. Ne çıkacak, neler olacak? Önümüzdeki günlerde bir şeyin çıkması lazım bu yıl itibariyle. Evet,
telifi kaybetmemeleri için.
Onlara bakacağız vakit içerisinde. Bunun dışında da Yüzüklerin Efendisi hakkında senin eklemek istediğin.
Yok daha eklenecek bir şey yok zaten.
Eklenecek yani burada, daha bir sürü şey var da.
Ya hayır şu an için. Yani burada neticede amaç Yüzüklerin Efendisi'nden ziyade Christopher
Tolkien'i anmak.
Tolkien'i anmak. Yaptıkları iş babasına mirasına nasıl sahip çıktı bunca yıl.
Evet.
Zor bir iş yani bakmayın. Hani neticede aç milyonlarca kurtun olduğu karşınızda bir durumdasınız. Ortada öyle bir hele ki belli bir yıldan sonra müthiş bir marka değeri. Ve bu markayı artık böyle dibine kadar sömürmek isteyen sayısız insan var karşınızda. Evet. Sayısız insan müthiş paralar sallıyor size. Hani çevrenizde, ailenizi düşünerek hareket etmeniz gerekiyor olabilir o anda. Buna rağmen hani böyle beton gibi durabilmiş bir insandan bahsediyoruz. Evet.
Ya burada maddi miras değil, manevi bir miras. Evet. Onu korumayı başarmış.
Onu korumayı
bu çok güç bir şey bu arada.
Kesinlikle işte katılıyorum. Hani biz ne kadar durabilirdik böyle bir şey karşısında?
Ya atıyorum işte babandan saat kaldı. İşte satar mısın bana? Satmam. $1,000,000 vereyim. Ya hatırası var sonuçta saatin. Satarım $1,000,000. Aklımda düşünürüm saati diyebilirsin belki. Evet. Tabii ki bu hani şey değil. Babanın hatırasına kötülük bir şey yapacağın değil. $1,000,000'dan bahsediyorsun. Evet. Ama atıyorum baba yani rahmetli babanın hatıralarını kafandan sileceğiz ve $1,000,000 vereceğiz demek o işin bilim kurgusuna kaçıyor gerçekten. Evet, böyle bir şey kimse kolay kolay tercih etmez diye düşünüyorum.
O açıdan bakıldığında da zoru başarmış.
Evet başarmış.
Gerçekten çok zor bir şey başarmış biri. Bize dediğimiz gibi hala işte çok güzel derlemelerle tekrar tekrar yeni kitaplar verebilmiş biri. Hı hı. O açıdan, yani orta dünyayı sürekli beslemiş aslında babasının arkasında. Bu da çok önemli. Hı-hı. Yani iyi ki varmış.
İyi ki varmış. Diyoruz. Evet. 2020'nin başlarında kaybettiğimiz önemli yazarlardan, slash editörlerden, slash hayırlı evlatlardan,
hayırlı evlatlardan biri yani.
Biriydi kendisi. Anmaya değer bulduğunuz için ona yer vermek istedik.
Kesinlikle.
Bizden o zaman şimdilik bu kadar. Bir başka önemli şeyler programında Hakan Bey ve benle karşılaşmak üzere. Hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın.